Ayrım 6.
Sarığı, puşusu, şalvarı, deve derisinden uzunca gocuğu ile askerden çok gezginci bir dervişe benziyordu. İstanbul'da kapısından girip kendini tanıtmayı başarabildiğinde Harbiye Nezaretindeki arkadaşlarından yakın ilgi gördü. Belgelerini, birikmiş aylıklarını aldı. Yukarı şehire, baba evine gitti. Kaya başına çıkan yokuşun orta yerindeki iki katlı evin kapısı onca özlemle beklenen kavuşmanın sevincine açıldı. Ahırdan mutfağa, mutfaktan odalara Yusuf Kahya'nın, Bala'nın, Ferhat'ın, Binnaz Nene'nin sevgisi, sevinci doldurdu dört bir yanı. İki aydan uzun sürdü bu coşku. Ana yüreğinin bir an önce evlenip yuva kurması için dil dökmeye başladığı günlerde İzmir'deki kolordunun harekat şubesine atandı Akşit. Yağmurun hızlandığı, hırçın esintili bir sağanağa dönüştüğü, camlara vurup savrulan su damlacıklarının patırtısından belliydi. İzin var mı ağabey, geleyim mi? Gel gel, biz bizeyiz abis, yabancı yok. Karşı odadan gelen dişçi Abselem'in katılmasıyla söyleşi renklendi, koyulaştı. Arayanı çoktu, iyi dişçiydi Abselem. İyi dişçi, iyi insandı ya, olmayacak bir şey, görüp beğenip nişanlandığı kızın kardeşine aşıktı kör kütük. İki kardeş, nişanlısı ile baldısı Abselem'in, arada bir uğrarlardı muayenehaneye. Çobanoğluna kalsa, nişanlısı baldızından daha güzeldi, dişçinin. Akçana, saçından topuğuna, diri dolgun, uyum içinde akıp giden bir güzelliği vardı. Ben de öyle dedim. Öyle dedim de nişanlandım. Ama başkaymış. Bu kız bambaşka abi, diyordu Abselem. Eline bak, saçına bak, yüzüne, yürüyüşüne bak. Olmuyor. Uzak dur, durulmuyor işte. Tut, dokun, dokunulmuyor, diye yakınıyordu. Bu yakınmaların sürüp gittiği bir söyleşide, anlaşıldı, anlaşıldı da abis, ondan ne haber? Gözü görmez mi bu kızın seni, diye sordu çobanoğlu. Durgunlaşıverdi Abselem, çocuk gibi boynunu büktü. Görse de neye yarar? Olmaz ki. Neden? Olmuyor dersin, anlaşamadık dersin, bozarsın nişanı. Gün ola, harman ola. Olmazmış, öyle de olmazmış. Geç saat açılıverdi dişçi Abselem. Gerta ile sevişmişler bunlar, çoktan. Nişanlandıktan az sonra sevişmişler. Olağanmış bu, nişanlı oldun mu... Öyle üstünde durulmaz, pek de ayıplanmazmış. Enişte, eşikten iki adım uzakta koridorda durmuş, içeriye bakıyordu Nelli. Baldızı Abselem'in, yüzü yağmur ışıltıları içindeydi ıslak ıslak. Eşarbının altından göz çukurlarına inen iki büklüm saç demedi de, omuzlarından eteklerine kıvrım kıvrım gövdesini saran mantosu da öyle. Gülümsüyordu içeriye bakarken, ıslandım ama... Olsun der gibi. Fırladı kalktı Abselem. Kapıya vardı, döndü. Kusura bakmayın dedi. Kızın koluna dokundu, karşı odaya yürüdü. Akşit, muayenehaneye uğradığı günlerde birkaç kez karşılaştı. Konuştu bu Nelli ile. Genç kız konuşkandı. Güzelliğinin, beğenilmenin tadını çıkarıyordu hiç sakınmadan. Zekice, nerede duracağını bilerek sokuluyordu eniştesinin arkadaşlarına. Son karşılaştıklarında şipşirin gülümsedi, yanına geldi Nelli, yüzbaşının. Bir hanım gibi sordu Akşit Bey. İstanbul'dan gelmiş, yakından tanıyormuş sizi dedi. Kevser Hanım, bize yakın otururlar diye sürdürdü sözünü. Bir süre düşündü, belleğini yokladı Akşit. Kevser adında birini tanımıyordu. Bilemedim dedi. Hayır bilemezsiniz. Kevser Hanım değil sizi soran. Cemile Hanım, Ali Rıza Bey'in kızı Cemile dersen bilir dedilerdi İstanbul'dan. Miralay Ali Rıza Bey'in kızı Cemile. Evet öyle dediler. Epeyce gerilerde kalmış bir sürü anı doluşu verdi belleğini Akşit'in. Müşir yaveri Ali Rıza Bey, kardeşiyle kendisini yanına katıp da Harput'tan İstanbul'a götüren, Kuleli'ye kayıtlarını yaptıran hemşehrileri baba dostlarıydı. 93 Harbi gazilerindendi Miralay. Adı bilinir, sözü dinlenirdi orduda. Kuleli, sonra Harbiye yıllarında emekli olduktan sonra bile hafta sonları Selimiye'deki evinde oturur, iki kardeşin kendisini görmeye gelmelerini, geçen 6 günün hesabını vermelerini beklerdi. Cevher, Cemile, Şükriye, Ali Rıza Bey'den çok karısının baba evinden uzakta kendisiyle kardeşine ablalık eden Hafize teyzenin kızları. 7-8 yıl önce Akşit son kez gördüğünde ortanca kız Cemile 15-16 yaşlarındaydı. Evlendiğini bilmiyordu Cemile'nin Akşit. Cemile burada, İzmir'de mi? Bağışlayın, nesi olur Kevser? Kevser Hanım dediniz. Nesi olur Cemile'nin? Abselem dişlerinin ölçüsünü aldığı müşteriyi bırakmış, başı önünde, kulak kesilmişti. Genç kız görmezden geldi eniştesini. Karışık biraz diye gülümsedi. Cemile Hanım evlenmiş, buraya gelmiş. 2-3 yıl önce. Kevser Hanım halası, yani Cemile Hanım'ın kocasının halası. İstanbul'dan gelmiş, ablası Nazmiye Hanım'ın evinde kalıyor. Orada gördüm ben, Nazmiye Hanım'ın evinde. Biraz durdu. Sizden söz edince Cemile Hanım'ın yüzünü görmeliydiniz. Gülümsedi yeniden. Pespembe bir ışıltı geldi geçti yüzünden. Yaman, yaman bu diye aklından geçirdi Akşit. Çok yaman. Yüreğine dolu veren sıcaklıktan utandı. Gözlerini kaçırdı kızın bakışlarından. Sevindirdiniz beni. Güzel, güzel bir haberdi dedi. Çeşmeden, Karaburun'dan daha uzaklardan gelir yağmur bulutları. Yağmur suları serin, saydam pırıltılarla iner denize. Ürpertili, aşklı, çağrılıdır İzmir'de bahar. Sudan çıkmış genç kızlara benzer. Ta kıyısında olsa bile yokluğun, öpüşlerdir yaşam. Öpüşlerle başlar, binbir renkle ayrıntıyla, dişi güzelliği üstünde doğanın, çılgın, dalgalı, kösnül. Çekimine girel, var oluşun. Söndüreyim mi ışığı? Aa ya, bekleyesin, bekleyesin biraz. Odadan çıkar, elinde bir konyak şişesiyle döner gelirdi Virenya. Perdeleri çekmiş, pencere kanatlarını iki yana açmıştır kocaman. Cezmiya, yanına yüreğinin olduğu yere gelir, sokulur. Bahar, ay aydınlığı, bir de sanki eri er, dişiyi dişi kılan erk, eşeğliğin dokundukça büyüyen, sarıp sarmalayan gücü. Yabanıllığı dolardı odaya, soyunurlar, dünyanın sonuymuş gibi, ilk kez birbirlerinin oluyorlarmış gibi, çılgın, dalgalı, kösnül sevişirlerdi. Ne dedin? Hiç, unbeu, düş, hepsi bir düş. Yağmurlar yağdı, gün açtı. Yine yağmurlar yağdı, yine gün açtı. Buca'ya doğru hat boyu kan kırmızı gelinciklerle, sarı, mor, pembe çiçeklerle donandı. Kızılçullu'da toprak nemli, buğulu, türüm türümdü. Rüzgar karşı kıyıdan yeşil yosunlar getiriyordu kordon boyuna. Kemeraltı boydan boya, şurada ekmek, ötede balık, daha ötelerde ekmek, balık, şarap kokardı. İnsanlar omuz omuzaydı kalabalıkta. Uğultulu, devingen, sıcak. Bahar, kösnül, acılı, bahar. Yağmur sonralarının poturlu, redingotlu, şapkalı, dantelli, fistanlı, çarşaflı kalabalıkları. Güneşi, gökyüzü, yeli pırıltıları, izbe sokakları, küflü ambarları, gemileri, çatanaları, uçan kuşlarıyla göz alıcıydı. Kösnüldü İzmir. Dışarısı pırıl pırıl enişte. Nelli'nin sesi, Nelli gelmiş. Nelli gelince bir tür gülümseme, baharın canlı ılık esintileri de gelirdi muayenehaneye. Oradan dişçi Abselem'in odasından gelen sesini duyduğunda şöyle ya da böyle genç kızın kendi odasına da uğrayacağını bilirdi çobanoğlu. Tabip yüzbaşının alttan alta sızısını, sıcaklığını duyduğu bir bekleyişti bu. Düğün hazırlıkları başlamıştı. Nişanlısı ile baldızı duygusal düşkünlüğün ikileminden kendini kurtarmış görünüyordu dişçi Abselem. Eskisi gibi uzak durmuyor. Nelli'nin bir dolu karşı odadakilerle görüşüp söyleşmesine uzaktan ya da yakından kendisi de katılıyordu. O ara bir öğleüstü koridorda karşılaştıklarında "Görürsem söyleyeyim," diyordu. "Neyi?" diye hemen söze girdi Nelly. "Cemile ablama gitmemişsiniz efendim. Beklemiş sizi," dedi Akşite. "Burada olduğunu öğrenince görmek isteyeceğinizi düşünmüşmüş. Sitem etti. Selam söyledi efendim," dedi. Kesik kesik, arada bir soluklanarak konuşuyordu. "Evet, evet, olmadı," dedi Akşit. "İstemez miyim? Görmek istedim de nasıl olur bu iş bilemedim doğrusu." Dosdoğru gözlerinin içine bakıyordu genç kızın. Cemile'nin kocasını tanımadığını, adresini de bilmediğini anlattı. Dudaklarını ısırdı Nelly. "Aa, evet, evet, yabancısı sayılırım ben İzmir'in. Arap fırını falan, bilemedim." "Yo, hayır, Nazmiye teyzelerin, Rezlan'la annesinin kaldıkları ev o. Cemile'nin kocasının halası ile." Akşit ellerini iki yana açınca gülüverdi genç kız. Yüzü pırıltılarla doldu. Sözünün arkasını getirmedi. "Öyle, karışık biraz. Selamımı söyleyin, arayacağımı da söyleyin Cemile'ye. Kocasına, yakınlarına da elbet." "Anladım," dedi Nelly. Başını önüne eğdi. Uyum içinde uyum. Odasına vardığında kızın baktıkça bakılası güzelliğinden, duruşundan, konuşmasının çekiciliğinden söz etti Akşit çobanoğluna. "Saklama yüreğindekini doktor, bir çaresi bulunur," diye takıldı. Cemile'nin kocası Naci ile kayınbabası ikinci kordonda bir ambar işletirlermiş. İzmir'in adı bilinir varsıl tüccarlarından biriymiş kayınbaba. Bunları öğrendi. Öğrendikleriyle yetindi Akşit. Son gördüğünde çocukluktan çıkma uzun boylu, uzun saçlı, uzunca burunlu bir genç kızdı Cemile. Ali Rıza Bey'in üç kızından kendisine en düşkün olanı da, kendisini en çok yoranı da bu çalı süpürgesi Acar kızıydı. Bir başka gün Akşit geldiğinde ak kağıt üstündeki kara kalem çobanoğlu bir şeyler çiziyordu önündeki kağıda. Kara kalemin şöyle hemencecik karartıp ortaya çıkardığı tepecikler, ormanlar, akarsular, ağaçlar. Şiirle, duyarlılıklarla dolu inanılmaz güzellikte masalsı küçük resimlerdi bunlar. Arkadaşının önünden ayağa kalktı, sıcacık gülümsedi çobanoğlu. "Resmini yapsam diyorum şu kızın Akşit. Kara kalem değil, toz pembe, kor rengi, ateş rengi bir şey. Nelly'den söz ediyordu. Kara kalem de olur. Otursun şuraya, çiziver." "Yo, hayır," dedi çobanoğlu. İçlenmiş, acınmış gibi. "Dünya, o dünya mı ya?" Soluklandı. "Neyse, bu akşam bir toplantıya gidecekmişiz. Görürsen söyle," dedi Cezmi ağabey. "Nereye?" "Nereye olduğunu bilmem. Uygunsa saat 5'te kıraathanenin önünde buluşacağız." "Olur, bakalım. Tebdil gidilecek. Öyle daha iyiymiş." Çobanoğlunun tebdil dediği sivil giyinmek, rahat olmak anlamına aralarında anlaştıkları bir sözdü. Geldiğinin haftasında İstanbul'da bıraktığı eşyalarından bir bölümünü İzmir'e getirtmişti Baytar binbaşı. Tıka basa bir sandık dolusu giysi. Ceketler, gocuklar, poturlar, kazaklar, kalpaklar, kasketler yılların birikintisi. Yürüyüşü, duruşu, bakışları, konuşmasıyla girdiği kalıbın adımı oluvermesi şaşırtıcıydı binbaşının. Paltosu, redingotu, tozluklu rugan iskarpinleriyle sıra dışı seçkin bir beyefendi. Başlığı, poturu, çizmeleriyle de sıradan bir çiftlik kahyası ya da at cambazıydı. Pirin Dağı eteklerindeki namlı at yetiştiricisi Usiş'ten şıkır şıkır 90 Osmanlı altınını alamadığı atları bir hafta sonra Bulgar komitacısı kılığına girip gittiğinde 50 altını alıp dönmesi Baytar Cezmi'nin gençlik serüvenlerinden biriydi. Atları önlerine katıp yola çıktıkları sıra yaşlı Usiş'in "Bak o setri, oğlum içim ısındı sana, atı askeri bassın, 100 silahlıyla geldi, 100 altın verdi de bu seçtiğin atları vermedim ben Osmanlı'nın baytarına. Yüzünü de sevmedimdi herifin hani," diye uğurlayışını gülerek anlatırdı binbaşı. Sözleştikleri saatte kıraathanenin önünde buluştular. Göze batmayan, kesimi dikişi kusursuz bir takım elbise vardı baytar cezminin üstünde. Ak günün kara dostu dediği, kulaklarının üstünden yukarıya, türünün en iyilerinden bir de astragan kalpak başında. Ak günün kara dostu. Mütakereden 6 gün sonra bir İngiliz savaş gemisi geldi İzmir'e. Karaya çıkanları gösterilerle sevinç çığlıklarıyla karşıladı. İzmirli Rumların işinde gücünde olmayanları. Papazlar gemi komutanına tepsi içinde tuz ekmek sundular. Kadife Kale eteklerinde Frank mahallesinde Punta'da evlere iş yerlerine Yunan bayrakları asıldı. Olmaz, olmamalı, yasalara karşı gelmektir, hayınlıktır, haksızlıktır diyen Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti yandaşları gösterilere karşı çıktılar. Bayrak asanların cezalandırılmasını istediler. Bir günden ötekine kavga kargaşa büyüdü, yaygınlaştı. Kavganın kıvamını bulmasını beklermiş gibi vali vekili Nurettin Paşa, bayrak asanların, taşkınlık edenlerin yasalara karşı geldiklerini, vatana ihanet etmekte olduklarını, cezalandırılacaklarını duyurdu. Gereğini yapmaları emrini verdi kolluk güçlerine. Zor oyunu bozdu. Bayraklar indirildi, gösteriler, taşkınlıklar sona erdi. Hemen arkasından barış konferansında İzmir'in oradan öte Manisa, Aydın, Denizli sancaklarının Yunanlılara verileceğine ilişkin kararlar alındığı haberleri geldi Paris'ten. Adı barıştı. İzmirliler barış haberleri bekliyorlardı Paris'te toplanmış olan konferanstan. Vali vekilliği görevini de üstlenmiş olan kolordu komutanı Nurettin Paşa, İzmir'in İzmir'e bağlı Manisa, Aydın, Denizli sancaklarının belediye başkanlarını, müftülerini, esnaftan, çiftçiden, halk temsilcilerini İzmir'e toplantıya çağırdı. Balıkesir'in, Muğla'nın temsilcileri kendiliklerinden geldiler, toplantıya katıldılar. 165 temsilcinin katıldığı toplantı aralıksız 3 gün sürdü. Ahalinin temsilcileri diyorlardı kendilerine toplantıya katılanlar. 10 yıldır savaşıldığını, işgal istemediklerini, haksızlık istemediklerini, toprağa, insana, namusa saldırı istemediklerini, isteyen varsa bir 10 yıl daha savaşılacağını anlatıyorlardı birbirlerine. Toplantının son günü Nurettin Paşa, başkanlık kürsüsünde Denizli müftüsü Ahmet Hulusi Efendi sıraların önünde ortada bir yerdeydi. Görüşmeler sona ermiş, basına, hükümete, işgal komutanlıklarına gönderilecek bildiride yer alacak konular karara bağlanmıştı. Müftü Ahmet Hulusi Efendi ayağa kalktı. Söz istedi başkandan. Buyurun söyleyin. Herkesin duyabileceği bir sesle. Paşa, dedi Müftü Ahmet Hulusi Efendi. Anlaşıldı ki İzmir'i Yunanlılara verecek bunlar. Hak, hukuk, insaniyet nedir görmezden gelecekler. Lakin Tanrı buyruğudur paşa. Farz-ı ayindir. Biz de boş durmayacağız. Askerdi, paraydı, erzaktı bulunur. Halk verir. Eksik olan başımızda bir kumandanın bulunmayışıdır. Diyeceğim şu. Yunan İzmir'e çıktığında İstanbul'a ya da başka bir yere gitmeyin. Bize gelin siz. Yani Denizli'ye gelin dedi. Yüzü gergin, bakışları kararlıydı Nurettin Paşa'nın. Başını dikti, kısacık sakalını öne kaldırdı. Ben dedi Nurettin Paşa. Ben burada iken İzmir'e kimseyi sokmam hoca efendi. Karşı koyarım. Kendine güveniyordu kolordu komutanı. Sesi toktu. Söylediği her sözün üstüne bastırarak konuşuyordu. Hiç duraksamadı Ahmet Hulusi Efendi. Oturacakken doğruldu yerinden. Alırlar sizi valilikten dedi. Valilikten de kumandanlıktan da alırlar paşa. Başkalarını bulur gönderirler. Ne demişse öyle. Çağrısını yineledi bir kez daha. Bize gelin siz. İstanbul'a da başka bir yere de gitmeyin diye bitirdi sözünü. O gün akşam saatlerinde İstanbul görevlerinden aldı Nurettin Paşa'yı. Gece odasına döndüğünde sandığı açtı, pırıl pırıl astragan kalpağı çıkardı, eline aldı binbaşı. Tüy yatımı, kaygan, kara tüylerini uzun uzun okşadı avucun içinde. Kutsarmış gibi aynanın önüne diz çöktü, başına geçirdi. Cezmi önde, Akşit'le Çobanoğlu iki yanında, adım başı durup durup söyleşerek, tanıdıklarıyla selamlaşarak yürüyüp gidiyorlardı çarşı içinden. Akşam saati, kemeraltı kalabalık, alışveriş yoğundu. Ayakkabıcılar, manifaturacılar, balıkçılar, manavlar, lokantacılar, sergiciler bile tanıdığı çoktu Baytar Binbaşı'nın. Durup toparlanan, gülümseyen, ellerini göğüslerine götürüp selam veren tanıdıklarından hoşnuttu binbaşı. Kalabalıkta olmanın, güler yüz görmenin tadını çıkarıyordu kendince. Cami avlusunu dolaşıp karşıya geçtiler. Basmane yolundan yukarıya, ara sokaklardan birine saptılar. Üç katlı büyükçe bir yapının ikinci katına çıktılar. Kapıyı açan ufak tefek, kalın kaşlı, orta yaşlı biriydi. Mevlevi Şeyhi Nurettin Efendi, ''Geç kalmadık ya mirim, hayır.'' gülümsedi Nurettin Efendi. ''Buyurun, buyurun efendim.'' Üç bölmeli, büyük, aydınlık bir yazıhaneydi subayların girdikleri yer. Arkadaşlarını kendilerinden önce gelmiş olanlarla tanıştırdı Cezmi. Cami, Şefik, Refik, Ahmet, Halit, Nail, Rüştü, Nurettin Beyler. Aralarında kısaca cemiyet dedikleri İzmir Müdafaa-i Hukuki Osmaniye Cemiyeti'nin üyeleri. İki üye, sonra üç üye daha, beklenilenlerin hepsi gelmişti. Nurettin Efendi büyük ceviz masanın önüne yürüdü. Yeni vali arkadaşlarımızı çağırdı. Gittiler, görüştüler. Cami Bey anlatacak. Bunun için toplandık dedi. Sıradan bir şeyden söz ediyormuş gibiydi. Yerini Cami Bey'e bıraktı. Yeni vali önceki hükümette İçişleri Bakanı'ydı. Kendisini tanıyanlar Kürt Mustafa Paşa divanıyla, ayrılıkçı örgütlerin Paris'teki kodamanlarıyla ilişki içinde olduğunu, bakanlığı sırasında İstanbul'da İngiliz yüksek komiseri amiralin bir dediğini iki etmediğini söylüyorlardı. Cami Bey üyelerin toparlanıp bir araya gelmelerini bekledi bir süre. Vali Bey çağırdı, gittik görüştük. Sessiz olmak, gürültü, karışıklık çıkarmamak zamanıdır. Sessiz olun, halkı kışkırtmayın, benim işimi zorlaştırmayın dedi vali. Zorlaştırmayız, gürültü de karışıklık da çıkarmayız. Bizim işimiz o değil dedik. Öyleyse anlaştık dedi. Dağıtın cemiyetinizi, işinize gücünüze bakın dedi. Cemiyet, mütarekeye uyulması, haklarımızın korunması içindir. İşgal olmasın, kan dökülmesin, barış geri gelsin içindir. Yapılacak birçok zorlu işten biridir. Cemiyeti dağıtmayız dedik. Dağıtırsınız, ben dağıtırım dedi vali. Barış olacak. Herkes işinde gücünde yılların yaralarını saracak. Mütarekeden, barış görüşmelerinden beklediğimiz buydu bizim dedik.